13. Endüstri. Endüstri şartları. Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa devletleri arasındaki ekonomi muvazenesi 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun zararına olarak bozulmaya başlamıştı. Avrupa Endüstri İnkılabı'nın baskısı bilhassa 19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı pazarlarında tahrip edici tesirlerini göstermekte gecikmedi. 1838 yılında ve sonraki yıllarda Babali ile Avrupa büyük devletleri arasında imzalanan ticaret muahedeleri, Avrupa'nın makine mamulleri karşısında Türkiye'nin el ve tezgah mamullerinin ezilmesine sebep oldu. Topraklarının bir kısmıyla Avrupa devleti olmasına rağmen Osmanlı İmparatorluğu'nu ekonomi yönünden yarı sömürge haline getiren başlıca sebep, Osmanlı cemiyetinin sahip olduğu dünya görüşüydü. Cemiyetin bilhassa Müslüman halkı, sözde dine istinat ettirilen, mesnetsiz ve manasız bir kanaat felsefesine sarılmış bulunuyordu. Bu felsefeye göre dünya fanidir, viranedir, bu gülşen değil. Dünya nimetleri sahte ve aldatıcıdır. Bir lokma ve bir hırka insanı öteki dünyanın yani cennetin ebedi zevklerine ulaştırmak için kafidir. Divan edebiyatının olsun, halk edebiyatının olsun her çeşit örneklerinde yaşayan ve yaşatılan bu dünya görüşü, halkta insanca yaşamak için çalışmak teşebbüsünü körletmişti. Memleketin münevverleri bile geçimlerini devlet kapısında bir maaşla sağlamayı ülke edinmiş bulunuyorlardı. Geçim ölçüsü, ekmek parası kazanmak, istikbal için geçim garantisini de bugün var, yarın Allah kerimdir'den ibaretti. Bu düşünüş tarzı Avrupalıların, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik faaliyetlerine el koymaları için bir zemin hazırlıyordu. Müslüman halk onların çalışma ve yaşayış tarzlarını nefretle ve merhametle karşılıyordu. Çünkü kazandıkları servet ve yaşadıkları refahlı hayat onları küfre bağlıyor ve öteki dünya nimetlerinden mahrum ediyordu. Sözün kısası Müslüman halka göre cennet kendilerinin, dünya ve cehennem kafirlerindi. Bu düşünüş tarzı Osmanlı cemiyetini Avrupa endüstrisine benzer bir endüstri yaratmak hususunda gerekli bilgi ve usulleri kazanmak cehdini sarf etmekten alakoyuyordu. Osmanlı devlet adamlarından Avrupa'yı görmüş ve tanımış olanlar Avrupa endüstrisinin önemini kavramışlar ve onun Osmanlı İmparatorluğu üzerine çöken sikletini idrak etmişlerdi. İmparatorluğu bu sikletten kurtarmak için ya cemiyetin dünya görüşünü değiştirmeye teşebbüs etmeleri veyahut da devlet eliyle bir endüstri yaratmaları gerekiyordu. Cemiyete yeni bir dünya görüşü kazandırmak güç ve uzun zamana ihtiyaç gösteren bir işti. Onlar ise neticelerini devirlerinde göremeyecekleri işlere girişmek hususunda kendilerinde ruhi kudret göremiyorlardı. Kaldı ki halkın büsbütün içinde bunaldığı cehilden ve sahip bulunduğu kötümser dünya görüşünden kurtulmasını da istemiyorlardı. Böyle bir kurtuluş kendilerini halkın sırtından ve onun zararına ölçüsüz bir lüks ve israf hayatı yaşamalarından mahrum edebilirdi. Bu sebeple inanmadıkları bir mistisizm çukurunda halkın yaşamasına yardım etmek için onun inançlarına ortakmış gibi görünüyorlardı. Devlet eliyle bir endüstri yaratılmasına gelince, bunun içinde bilgiye, yorulmadan bir çalışma kudretine ve paraya ihtiyaç vardı. Halbuki Osmanlı devlet adamları modern ekonomi bilgisinden mahrumdular. Endüstrinin maliye, ziraat, ticaret ve nafia ile münasebetlerini kavrayamamışlardı. Bu yönden rasyonel bir ekonomi programları yoktu. Bu sahalarda yaptıkları veya yapar göründükleri ıslahat perakende ve sathiydi. Sıhhatli bir maliye politikaları da yoktu. Ziraatın ne şekilde geliştirileceğini bilemiyorlardı. Ticaretle Avrupa'nın liberalizm sistemini kabul etmişler ve kapitülasyonların zararı azmış gibi yeni ticaret muahedeleriyle memleketin iç pazarlarını da yabancı sermayesine ve ticaret eşyasına açmışlardı. Bu şartlar içinde Abdülmecit devrinde askeri sanayi müesseseleri dışında devlet eliyle kurulan birkaç fabrikayı yaşatmak bile güçleşmişti. Harp endüstrisi ihtiyacı karşılamaz hale gelmiş, ordunun silah ve cephane ihtiyacı Amerika'ya ve Alman fabrikalarından temin edilmeye başlanmıştı. Zırhlılar da İngiltere tezgahlarında yapılıyordu. Küçük sanatları yabancı mamullerine karşı korumak adeta imkansız hale gelmişti. Abdülaziz devrinin endüstri şartları hakkında bu umumi fikirleri, Sadrazam Hayrettin Paşa'nın çizdiği şu tabloyla daha canlı olarak belirtmek mümkündür. Bugünkü durumumuzda ancak ham madde mamullerine sahip bulunuyoruz. Filhakika bizde pamuk yetiştiricisi, ipek müstahsili, hayvan besleyicileri bütün yıl güç işlerle meşgul olduktan sonra mahsullerini düşük fiyatla Avrupalılara satarlar ve çok kısa bir zaman sonra mahsullerini onların fabrikaları tarafından mamul haline getirilmiş olarak 10 misli fiyatla satın alırlar. En basit ihtiyaç nesneleri için bile yabancıya müracaat gerekir. Bu, memleketimizin ilim, sanat ve sanayi yönünden geriliğini göstermektedir. İslah-ı Sanayi Komisyonu. Abdülaziz devrinde hükümet adamları Osmanlı sanayinin süratli bir tempoyla çökmekte olduğunu görünce bazı tedbirlere başvurmak mecburiyetinde bulunduklarını anladılar. Sanayi-i Dahiliye adını verdikleri küçük sanayi dallarının varlığını korumak için bir Islah-ı Sanayi Komisyonu kurdular 1863. Komisyonun daimi azası 4'ü tüccar, 5'i muhtelif devlet daireleri memurlarından olmak üzere 9 kişiden müteşekkildi. Bundan başka 9 da tabii azası vardı ki bunlar da daha yüksek daireler memurları arasından seçilmişti. İçlerinde bir müftü ve birkaç hoca ile hacı vardı. Islah-ı Sanayi Komisyonu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılmış olan bütün ıslahat hareketlerinde olduğu gibi ilkin İstanbul'dan işe başlamayı ve başarı halinde de ıslahatın derece derece memaliki mahrusaya teşmil etmeyi kararlaştırdı. 1867'de kaleme alınan talimatnamede İstanbul'da bulunan çeşitli sanayi dallarının bazı esbab-ı mania ile çökmekte olduğunu, sanayi erbabının perişan bir halde ve tefrika içinde bulunduğu ifade edilmektedir. Komisyonun vazifesi, sanayi dallarının ıslahı ve mamullerinin sürümünün artırılması için bir yol bulmaktı. Çıkar yol olarak da 1. Şirketler teşkili, 2. Bu şirketlere sermaye tedariki, 3. Mektebi sanayiden yetişecek kimselerden istifadesi, 4. İmal edilecek eşyanın has ve gösterişli, nümayişli ve sağlam olması düşünülmüştü. Loncaların kaldırılması üzerine teşkilatsız kalmış olan esnaf, Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun müdahalesiyle şirket kurulmak suretiyle teşkilatlandı. 5-6 yıl içinde şu şirketler kuruldu: Simkeşhane ve Kolbıtancı Esnafı Şirketi, Saraç Esnafı Şirketi, Kumaşçı Esnafı Şirketi, Dökmeci Esnafı Şirketi, Demirci Esnafı Şirketi, Tabak Esnafı Şirketi. Bu şirketlerden bazılarına da Hazine-i Hassa'dan sermaye tedarik edildi. 1873'te Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun selahiyetleri esnafın, belediyenin ve ticaret nezaretinin işlerine müdahale telakki edilerek komisyon lağvedildi. Bu suretle küçük sanatları koruma hususunda devletçe yapılmakta olan zayıf himaye sistemi de ortadan kalktı. Sanayi çeşitlerinin durumu. Dokuma sanayi. Dokuma sanayi 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çökmeye başlamıştı. II. Mahmut ve Abdülmecit zamanlarında bu çöküş hızlanmış ve Avrupa mamulleri Osmanlı pazarlarını istila etmeye başlamıştı. Abdülaziz devrinde ise imparatorluğun her tarafında el tezgahlarının silinmeye başladığı görülmüştür. Bu tezgahlarda evvelce işlenmekte olan ham madde Avrupa'ya satılmakta ve mamul hale getirildikten sonra Osmanlı İmparatorluğu'na sürülmektedir. Devlet eliyle ordu ihtiyaçları için kurulmuş olan dokuma sanayine gelince çok güç şartlar içinde ve zararla çalışmaktadır. II. Mahmut devrinde kurulmuş olan fesane fabrikası Abdülmecit devrinde genişletilmiş ve yeni makinalarla modern bir hale getirilmişse de 1868'de bir yangın sonunda bir harabe haline gelmiş ve yeniden yapılmasına lüzum hasıl olmuştur. Başlangıçta yalnız fes imali için tesis edilmiş olan bu fabrikada Abdülaziz devrinde muhtelif cinsten çuha ve şayak imaline de başlanmıştır. Abdülmecit devrinde ordunun ihtiyacı olan elbiselik kumaşın memleket dahilinde imali için kurulmuş olan İzmit Aba Fabrikası, Abdülaziz devrinde de varlığını muhafaza etmektedir. Yine II. Mahmut devrinde birkaç tezgahla çalışmak üzere İstanbul'da kurulan bez fabrikası, çadır ve Amerikan bezi imal etmekteyken 1839 tarihinde ismi basmahaneye çevrilerek ve Avrupa'dan getirtilen ustalar ve makinalarla basma imaline başlanmıştır. Fakat basma imalatı yüksek fiyata mal olduğu için 1853 tarihinden sonra basma imalinden vazgeçilerek tekrar bez imaline başlanmıştır. Abdülaziz devrinde fabrika yeniden ıslah edilerek günde 100'den fazla top bez imal edilmesine muvaffak olmuştur. Abdülaziz devrinde ordunun ihtiyacı için çadır, gömlek ve daha bu gibi nesneler imal eden ve dikimhane adını taşıyan imal yerleri de faaliyette bulunmaktaydı. Aynı devirde vaktiyle Fransa'nın Goblen fabrikası gibi Saray-ı Hümayun'una mefruşat eşyası imal etmek maksadıyla kurulmuş olan Hereke fabrikası da mevcudiyetini muhafaza etmiştir. Bütün bu fabrikalardan elde edilen mamuller ordu ihtiyacını karşılamaktan uzak bulunduğu için hariçten mamul madde satın alınmasına devam edilmiştir. Bu kısa açıklamadan da anlaşılacağı üzere Abdülaziz devrinde dokuma sanayinin himayesi ve geliştirilmesi için ciddi bir faaliyet sarf edilmemiş, ancak önceden ordu ihtiyaçlarını temin maksadıyla kurulmuş bulunan dokuma sanayinin mevcudiyetini muhafaza için çalışılmıştır. Maden sanayi. Osmanlı İmparatorluğu'nda madenlerin tabi bulunduğu mevzuat ve maden sanayi hakkında önceki kitabımıza bilgi verilmişti. Abdülaziz devrinde madenler mevzuatında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Evvelce devlet tarafından işletilen veya devletin kontrol ve murakabesinde bulunan madenlerin bu devirde işletilmesine devam edildi. İmparatorluğun maden kaynaklarının çok zengin bulunmasına ve bunların meydana çıkarılıp işletilmesi halinde önemli gelir sağlayacağı aşikar bulunmasına rağmen Abdülaziz devrinde devlet adamları bir maden politikası takip etmeyi düşünmediler. Buna mukabil 1861 tarihli Maadin Nizamnamesi hükümlerinden faydalanarak şahıslar ve şirketler maden araştırmaları yaptılar ve meydana çıkan madenleri işletmek için imtiyazlar elde ettiler. İmtiyaz ve mukavelat mecmuasında zapt edilmiş mukavelelere göre Abdülaziz devrinde imparatorluğun muhtelif yerlerinde keşfedilen ve işletmek üzere imtiyazı alınan madenler şunlardır. Linyit kömürü, Bursa'nın Yenice kariyesinde, Söke'nin Küp Dağı mevkiinde, Sakız'da, Bozcaada'da, Selanik'in Katrin ve Seres kazalarında, krom madeni, Çanakkale'nin Okçular mevkiinde, Bursa'nın Nallılar kariyesinde, Kastamonu'nun Devrekani kasabasında, manganez, Çanakkale'nin Bayramiç kazasında, simli kurşun, Palu kazasının Ekil nahiyesinde, Konya'nın Alaiye ve Hadım kazalarında, İmroz adasında, Selanik'in Drama sancağında, Yanya vilayetinde, bakır, Malatya'nın Tepehan mevkiinde, kükürt, Çanakkale'nin Lapseki kazasında, zımpara madeni, Aydın vilayetinde keşfedilmiştir. Bu madenlerin imtiyazlarını alanlar arasında yabancı tabiiyetinde bulunan sermayedarlar, Osmanlı tabiiyetinde bulunan Ermeniler ve bir de Türk vardır. Madenlerin hangilerinin işletildiğini ve ne miktar maden çıkarıldığı hususunda bir bilgi edinmek mümkün olamamıştır. Bununla beraber bazı kayıtlara göre bu madenlerin ancak pek azı işletilebilmiştir. Ve hükümetin maden nizamnamesini tanzim ederken elde edebileceğini ümit ve tahmin ettiği menfaat sağlanamamıştır.